Ayrım 30.
4. Bölüm. Genel saldırısı ve büyük egemenliği olan devletler din temeline dayanırlar. Bu dinde ya bir peygamberlikten ya da hakka, gerçeğe çağrıdan oluşur. Nedeni. Egemenlik zorla, yengiyle sağlanır. Yengi ise ancak yakınlık, bağ ve eğilimleri hak arama noktasında birleştirmekle oluşur. Gönülleri birleştirmek ve kaynaştırmak da Tanrı'nın yardımıyla olur. Dinini ayakta tutmak için yapacağı yardımını. Yüce Tanrı der, yeryüzündekileri tümüyle harcasaydın bile gönüllerini uzlaştıramazdın. Dipnot Enfal Suresi ayet 63. Bunun gizi şudur. Gönüllerde çürük isteklere doğru çağrışım ve dünyaya eğilim oluştuğunda yarış başlar, ters düşmeler yaygınlaşır. Ama Hakk'a, doğruya dönüldüğü, dünya ve yanlış olan şey bırakıldığı ve Tanrı'ya yöneliş olduğu zaman yönelişler birleşir. O zaman yarış biter, ters düşmeler azalır, güzel yardımlaşmalar ve kenetleşmeler başlar, söz ve düşünce birliğinin sınırları genişler bu yolda. Ve böylece, böyle bir oluşum nedeniyle devlet egemenliği büyüyüp güçlenir. Nitekim sana açıklayacağız bunu biraz sonra. Eğer Tanrı dilerse. Onu eksiklerden aralarım, yücedir o. Başarı onunla sağlanır, ondan özge Tanrı yoktur. 5. Bölüm. Dinsel çağrı, gücünü yalnızca sayısal durumundan alan yakınlar topluluğuna ek bir güç olarak katılır ve devletin temelini güçlendirir. Nedeni. Yukarıda da söylediğimiz gibi dinsel boya, dipnot, bir dine girmiş olma, dinsel bir inancı benimsemiş olma, kabile halkındaki yarışmaları, kıskançlıkları gideri, yönelişleri halk doğrultusunda birleştirir. Dinsel boyaya girmiş olanların, yapacakları işlerde, girişimlerinde bilinçli olmalarını sağlar bu boya. Böyle bir niteliği almış olan kabile halkını artık hiçbir şey durduramaz. Çünkü o halktaki bireylerin yönelişleri birdir, istekleri, amaçları birdir. Onlar amaçlar için ölebilirler. Bu nedenle ele geçirmek istedikleri bir devletin halkı, dinle boyanmış olanlardan kat kat çok bile olsa onlara karşı koyamaz. Çünkü onların karşısında olanların yanlış çizgideki amaçları değişiktir. Ölüm korkusundan birbirlerini bırakır kaçarlar. Bu nedenle de o dinde birleşenlere karşı koyamazlar, sayıca onlardan çok olsalar bile. Dinle boyanmışlara yenilirler. Yenilen toplumların içinde bulundukları varlıklı ve aşağılık yaşam, daha önce de belirttiğimiz gibi, yıkılıp yok oluşlarını daha da hızlandırdı. Din boyasıyla boyanmışların, sayıca kendilerinden çok olanları yenebildiklerine, İslam'ın ilk dönemindeki Arapların fetihlerdeki durumları bir örnektir. 636'da İranlılarla olan, Kadisiye ve yine 636'da Bizanslılarla olan Yermuk, dipnot, Kadisiye Savaşı İranlılarla 636'da, Yermuk Savaşı Bizanslılarla yine 636'da yapılmıştır. Savaşında bu savaşların her birinin alanında sayıları 30 binden biraz çoktu. Hırakl'ın, dipnot, Bizans İmparatoru Heraklius, İmparatorluk dönemi 640-641. Savaşçıları ise Vakkani'nin anlattığına göre 400 bindi. Her iki savaştaki düşman orduları da Araplar karşısında dayanamadılar ve Arap ilerleyişini durduramadılar. Araplar karşısındakileri bozguna uğrattılar ve ellerindekileri aldılar. Lemtune devleti, murabıtlar ve muvahhidler devleti de bu konuda birer örnektir. Bireyleri ve boyları bu devletlerinkine sayıca eşit ya da bunlarınkinden daha çok olan nice kabileler, batıda, Batı Afrika'da, bunlarla karşılaştıktan sonra yitip gitmişlerdir. Dinsel inançta birleşmeleri söylediğimiz gibi yakınlık bağlarına, kabilelerinin gücüne güç katarak bu devletlerin gücünü artırmıştır. Bunlar dinsel inançla bilinçlenmişler ve ölümü bile göze alacak duruma gelmişler ve yengiyi böyle sağlamışlardır. Dinsel boya çözülüp bozulduğunda egemen olmanın da buna koşut olarak nasıl bozulduğunu ve yengenin dinsel güç olmaksızın yalnızca kabile gücüne dayandığını düşünerek de konuyu değerlendirebilirsin. Bu duruma düşmüş olan devlet elinin altındaki sayısal yönden kendisiyle eşit güçte ya da daha güçlü olan kabilelere artık yenilebilir. Kabile gücüne din gücü eklendiği zaman boyları kendininkinden daha çok vilkerlikleri daha bozulmamış olduğu halde kendilerine yenilmiş olan kabilelere. Muvahhidlerle zenate kabileler topluluğunu karşılaştırarak bu konuda akıl yürütebilirsin. Zenate topluluklarındakiler Masmude kabilelerinden daha göçebe, daha yabanıl oldukları halde Masmudelerde din çağrısı bulunduğu ve bunlar Mehdi'ye uydukları, Mehdi'nin dinsel boyasıyla boyandıkları ve böylece güçlerine güç kattıkları için zenate kabileler topluluğunu yenmişlerdir, yenip kendilerine bağlamışlardır. Yendikleri kendilerine oranla daha çok sayıda ve daha ilkellikte olsalar bile, başlangıçta böyle olmuştu durum. Ama ne zaman ki Masmudeler bu boyadan sıyrılır oldular, işte o zaman zenate kabileler topluluğu onları her yandan çevirip bozguna uğrattı. Bu kez zenate kabileleri Masmudeleri yendiler. Masmudelerin egemenliklerini ellerinden çekip aldılar. İşinde, egemenliğinde üstün olan Tanrı'dır. 6. Bölüm. Dinsel çağrı, yakınlık bağına, kabile gücüne dayanmadan sonuca ulaşamaz. Nedeni. Daha önce de belirttiğimiz gibi kamunun yöneltildiği her işin, her girişimin sonuca ulaşabilmesi için kesinlikle bir yakınlık bağının, kabile gücünün desteğinde bulunması gerekir. Daha önce sözü geçen sağlam bir hadiste peygamber şöyle der. Tanrı toplumunun desteğinde bulunmayan hiçbir peygamberi göndermemiştir. Olağanüstü şeylere güç getirmekte insanların en başarılıları olan peygamberler, yakınlık bağına, kabile gücüne dayanmak zorunda kalırlarsa, olağanüstülükleri bulunmayan kimselerin yakınlık bağı, kabile gücü olmadan sonuç alamayacaklarını kolayca düşünebilirsin. Bu nedene dayalı bir başarısızlık, gizemcilerin, şeyhlerinden ve gizemcilik konusunda yazılmış Halun Nale'in, Nalınları Çıkarmak adlı kitabın yazarı İbn-i Kısi'de görülmüştür. Bu şey Endülüs'te herkesi hak yola çağırmaya koyuldu. Yandaşlarını murabıtlar diye adlandırdı. Şeyhin yaptığı girişim Mehdi'nin, dipnot, Muvahhidler Devleti'nin kurucusu Tümert oğlu Muhammed Mehdi, kendi egemenliğine çağrısından biraz önceydi. Kısa bir süre egemenlik kurdu. Çünkü o sıralarda asıl murabıtların dayandığı, Lemtune kabilesinden olanlar kendilerine dert olmaya başlayan Muvahhidler olayıyla uğraşıyorlardı. Ne var ki atılımında kendisini destekleyecek ve koruyacak yakınlar topluluğu ve kabilesi olmadığı için tutunamadı. Muvahhidlerin Batı Afrika'ya saldırıp oraları ele geçirmeye koyuldukları zaman onların başaracaklarını kavradı. Onların çağrılarına katıldı, ilişip egemenlik kurduğu Erkeş Kalesi'nde onların sınırlarından içeri geçmelerine engel olmayarak boyun eğdi onlara. Üstelik muvahhidler için Endülüs'te halkı çağıranların başına geldi. Şeyhin muvahhidlere geçmeden önceki devrimine murabıtlar devrimi denir. Halktan kimilerinin ya da din bilginlerinin dinsel yasakları önlemek için ortaya atılıp devrim yapmaya kalkanların durumları hep bu çeşitlendir. Çünkü ibadete ve din yoluna yönelmişlerin çoğu zalim devlet adamlarına karşı ayaklanma yoluna giderler. Dince doğru olmayan, yasak olan şeylerin önlenmesi ve buyrukların yerine getirilmesi için halka ayaklanmaya çağırırlar. Tanrı'dan bir sevap almak amacıyla bu yola giderler. Kendilerine çok duyanlar bulunur, çokları da kendileriyle birlik olurlarken kavgada ayak sürerler. Böylece kendilerine taktıkları kimselerle birlikte ayaklananlar, başlarını dertlere sokarlar ve kendilerini çekincelere, tehlikelere atarlar. Çoğu yok olur gider bu yolda. Üstelik sevap kazanmışlar olarak değil, günah kazanmışlar olarak yok olurlar. Çünkü Tanrı onlara din için baş kaldırmayı yazıp farz kılmamıştır. Onlara yalnızca güçlerinin yeteceği konuda buyruğunu yöneltmiştir. Tanrı'nın iyiliği ve esenliği üzerine olası peygamber şöyle der. İçinizden hanginiz kötü bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle güç yetiremiyorsa diliyle önlemeye çalışsın. Ona da gücü yetmiyorsa gönlüyle o kötülüğe katılmasın hiç değilse. Hükümdarların ve devletlerin durumları genellikle güçlü biçimde yerleşmiştir. Güçlü bir hak arama girişimi olmadan onları sarsmak ve yapılarını yıkmak olası değildir. Arkasında dayanak olarak kabilelerin ve boyların gücü bulunan bir hak arama girişimi gereklidir sarsmak ve yıkmak için. Kabilelerin ve boyların gücüne dayanmak gerektiğini daha önce de anlatmıştık. Peygamberlerin çağrıları da kabilelerin ve boylarının yardımlarıyla sonuçlaştırılabilmiştir. Oysa peygamberler Tanrı'dan alıyorlardı güçlerini. Tanrı isteseydi o derdi ve her şey olur biterdi. Ama böyle olmadı. Her şey süregelen yasalarına uygun olarak yürüdü. Tanrı hikmetlidir ve bilir. Demek ki insanlardan herhangi biri bu yola gitse, savunda haklı bile olsa topluluk gücünden kopuk, bireysel biçimde çıkış yaptığı sürece yok olmaya sürüklenmekten kendini kurtaramaz. Savunda haklı olmadığı halde haklıymış gibi gözükmeye çalışan ve bu yolla başa geçmek isteyen hiç başarılı olamaz. Böyle kimsenin yokluğa sürüklenmesi daha doğaldır. Böyle kimseyi öldürücü durumların silip götürmesi daha çok beklenir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bir girişim onun hoşnut olmadığı ve yardım etmediği bir konuda başarıya ulaşamaz. Din savıyla ortaya atılan kimse, içtenlikli olmadıkça ve Müslümanlara iyi öğütlerle iyinin yolunu gösterme amacını gütmedikçe başarı elde edemez. Hiçbir Müslümanın bunda kuşkusu olmasın. Öngörüsü olan hiç kimse bunun böyle olduğuna kuşku duymaz. İslam'da halkı dinsel bir çağrıyla ayaklandırmaya yönelen ilk girişim Bağdat'ta Hüseyin oğlu Tahir Karkaşası sırasında olmuştu. O sırada Emin öldürülmüştü ve Memun Irak'a gitmeden önce Horasan'da bir süre kalarak Bağdat'a gidişini geciktirdi. 59. Musa, Kazım, oğlu Ali'yi Horasan'a getirtip velihat yaptı. Hüseyin ailesinden rıza diye niteleyip velihatlığını duyurdu herkese. Ali'nin velihat oluşuna Abbasoğulları karşı çıktılar. Halkı ayaklanmaya, Memun'u halifelikten çıkarıp yerine başkasını koymaya çağırdılar. Bunun üzerine Mehdi oğlu İbrahim'e biat edildi. Bu olay nedeniyle Bağdat'ta büyük kargaşa meydana geldi. Kötü ve çapulcu asalakların elleri Bağdat'ta mutlu ve kötülükten uzak halkın malına ve canına uzanmaya başladı. Yol kestiler, halkı soyarak, yağma ederek ellerini doldurdular. Yağma ettikleri şeylerden çarşıya, pazara götürüp herkesin göz önünde sattılar. Halk yetkililerden, yargıçlardan yardım istedi ama onlar halka yardım etmediler, edemediler. Dinli ve iyilikçi kişiler büyük bir çoğunlukla azgınlara karşı koymaya ve azgınların haksızlık ve saldırganlıklarını önlemeye yöneldiler. Bağdat'ta Halit Deryus, Deryus ya da Derpuç diye bilinen bir kişi ortaya atıldı. Halkı iyiliği egemen kılıp kötülüğü önlemeye, El Emir Bil Maruf, Ven Neyh, Anil, Münker çağırdı. Halk hemen onun çağrısına uydu ve asalaklarla vuruşmaya girişti. Asalak çapulcuları yendi, cezalandıran yumruğunu indirdi onlara. Halit'ten sonra Bağdat çevresinden bir başkası Selami oğlu Sehl el-Ensari atıldı ortaya. Bu kişi Ebu Hatim sanıyla bilinirdi. Kur'an'ı boynuna astı. Bu yolla halkı iyiliği egemen kılıp kötülüğü önlemeye, Tanrı'nın kitabıyla peygamberin sünnetiyle bağlı olarak iş ve davranışta bulunmaya çağırdı. Haşim oğullarından ve soyda, onlardan daha aşağıda olanlardan yüksek ya da aşağı tabakadan tüm halk bu çağrıya uydu. Sehl, Hüseyin oğlu Tahir'in sarayına girdi, bir divan oluşturdu. Sonra Bağdat'ta dolaştı ve gelip geçenleri, korkutanları, asalakları koruyanları uzaklaştırdı, sindirdi. Halit Deryus Sehl'e seslenerek, ben sultanı, halifeyi kınayamam demişti de Sehl de ona şu karşılığı vermişti. Kitap ve sünnete uymayan herkesle dövüşürüm. Bu olaylar Hicri 201 yılında olmuştu, miladi 816. Mehdi oğlu İbrahim, Selami oğlu Sehl'e karşı asker çıkardı. Sehl'i yenip tutsak aldı. Böylece Sehl sorunu kısa bir süre içinde çözümlenmiş oldu. Sehl kendini kurtardı ancak. Sehl'den sonra daha birçok kuruntulu kişiler aynı tutumu gösterdiler. Kendilerini din yoluyla hakkı ayakta tutmaya verdiler. Bunlar hakkı ayakta tutmak için yakınlık, akrabalık gücüne, kabile gücüne dayanmak gerektiğini kavrayamıyorlardı. Girişimlerinin sonunu ve durumlarının nereye varacağını düşünemiyorlardı. Bu tür kimselerin çıkardıkları sorunları çözümlemek için başvurulacak yol şudur. Bunlardan deli olanlar tedavi edilmeli, amaçlı olarak kargaşaya yol açanlara da ceza verilmelidir. Bunlar öldürülmeli ya da dövülmelidirler. Ya da yapılması gereken şey böylelerinin soytarılıklarını ortaya koymak ve bunları eğlenmek için enselerine tokat atılan soytarılardan saymaktır. Bunlardan kimi Ali'nin eşi Fatıma soyuna yaslanır ve Fatıma soyundan beklenen kişi olarak ortaya çıkar. Ya kendisinin beklenen kişi olduğunu ileri sürer ya da beklenen kişiye çağrıcılık yapar. Çağrıcılık yaparken de o Fatıma soyundan kişinin ne durumda olduğunu ve kim olduğunu bilmez. Bu tür yollara sapanların çoğunu ya birer kuruntulu kişi ya birer deli ya da bu çeşit dinsel çağrı yoluyla başa geçme tutkusuna kapılmış birer sahteci olarak bulursun. Bu sahteci kişilerin tüm yönelişleri başa geçme tutkusuyla doludur. Ne var ki olağan nedenlerini elde edip bir türlü amaçlarına ulaşamazlar. Böyle dinsel çağrıda bulunmanın amaçladıkları şeye ulaştırabileceğini sanırlar. Bu yolda başlarına gelecek çekinceyi, tehlikeyi düşünüp kavramazlar. Çok geçmeden de çıkardıkları kargaşadan dolayı öldürülüp yok edilirler. Oyunlarının, sahteciliklerinin sonu çok kötü olur böylece. Bu yüzyılın başında, 14. yüzyılın başında, gizemcilerden Tubezri, Dipnot, Tuzeri, Tuzerli, Tozevlü diye çağrılan bir kişi Sus kentinde ortaya atıldı. Orada deniz kıyısında Masse kabilesi camine yerleşerek kendisinin Fatıma soyundan beklenen kişi olduğunu ileri sürdü. Beklenen kişiyi Mehdi, orada beklemek gerektiği yolunda haberler uydurup kalpleri ve kafaları doldurarak halkı kandırma amacını gütmüştü. Beklenen kişi Mehdi, o camide görülecek ve çağrısının temelini o camide atacak diye halkı inandırarak, ışığa, ateşe koşan kelebekler gibi berber kabilelerinden çokları şuşup toplandı onun çevresinde. Ama kabileleri gelenleri bu fitne, bela ve kargaşa yayılıp genişler diye kaygıya düştüler. Masmude kabileleri topluluğunun başkanı hemen tuzak kurma yoluna gitti ve o kişiyi, Tuzerli'yi yatağında öldürmesi için Ömer Seksivi adında birini gizlice görevlendirdi. Yine bu yüzyılın, 14. yüzyılın başında Humare kabilesinde bir kişi ortaya çıktı. Abbas diye bilinen bu kişi de aynı türden bir sav ileri sürdü. Humare kabilesi topluluklarından beyinsiz aşağılık olanlar bu kişiye inanıp uydular. Abbas bu toplulukların kentlerinden Badis kentine saldırdı ve kenti zor ele geçirdi. Ne var ki savını başlattıktan 40 gün sonra öldürüldü ve o da daha önce yok olanların arasına katıldı. Böyleleri pek çoktur. Bunların düştükleri yanlışlık bu tür konularda toplulukların gücünü değerlendireme işlerinden, aymazlıklarından ileri geliyor. Halkı kandırma çabasına gelince, bu tür çaba haydi haydi başarısız kalır, haydi haydi cezasını bulur. Haksızlıklara verilen cezadır bu. Eksiklerden uzak olan Yüce Tanrı daha iyi bilir. Başarı onun yardımıyla olur, ondan başka Tanrı yoktur, ondan başka tapınılacak varlık da yoktur. 7. Bölüm. Her devletin ülkeler içinde alabileceği payın bir sınırı vardır. Bu sınır aşılamaz. Nedeni? Bir devleti ayakta tutan, kurup güçlendiren aile ve toplulukların sahip oldukları ve ele geçirdikleri illere ve kentlere görevle dağıtılmaları gerekir. Oraları düşmanlardan korusunlar, vergi toplama ve düzeni sağlama gibi devlet işlerini oralarda yürütsünler diye. Söz konusu topluluktakiler tümüyle dağıtılınca da sayıları tükenmiş olacaktır. İşte o zaman yetkililerin gönderildiği illerle devletin sınırları çizilmiş demektir. Egemen ailelerden görevlilerin ve koruyucu güçlerin gönderildiği, yetiştirebildiği iller ülkenin nerelere dek varabileceğini ve çerçevesini oluşturur. Devlet bunun ötesine taştığında, elindeki yörelerin sınırlarını daha da genişlettiğinde, o zaman bu fazla yerler koruyucusuz kalır. Düşmanların fırsat ele geçirmelerine, komşu devletlerin sınırların içlerine doğru saldırmalarına elverişli bir ortamda bırakılmış olur. Bu da o devlet için ağır sorunlara yol açar. Düşmanlar yüreklendirilmiş, devletin korku ve saygı uyandıran çemberi yırtılmış olur. Devlete güç veren boy ve aileler çok olduğu, bunlardan olan kişiler, topluluklar kendilerine düşen illere, yörelere ve sınır kentlerine dağıtılırlarken tükenmeyip daha da kaldığı sürece, sınırlarının ötesine taşması ve ülkesini varabileceği en son sınırlara değin ulaştırması için devletin elinde güç var demektir. Bu alanda doğal dayanak, yakınlık bağının devleti kuran ve yöneten ailenin gücüdür. Bu güç de öteki doğal güçlerdendir. İşin, eylemin dayanağı olan her güç eylemi alanında böyledir. Devlet ülkesinin merkezinde, ülkesinin çevre ve sınır kentlerinde olduğundan daha güçlüdür. Sınırlarını artık daha ötesine vardıramayacağı bir sınır ulaştırdığında merkezden sınırlara doğru güçsüzleşir, yetersizleşir ve bu nedenle daha öteye taşamaz. Devletin gücü merkezden çevreye doğru ışınların ve aydınlığın kaynaklarından çevreye yayılışları gibi yayılır. Ya da içine taş, ağaç atılan suyun yüzeyindeki dalgaların birer çember niteliğinde merkezden çevreye doğru açılıp yayılışı gibi. Sonra devlete kocamışlık gelip çatınca ve güç yetersizliği belirince bu kocamışlık ve yetersizlik çevreden merkeze doğru eksilmelere yol açar. Merkez devletin tüm egemenliğinin yıkılıp gitmesine Tanrı'nın izni oluncaya dek korunur. Devlet tümden yıkıldığı zaman ancak o zaman yıkılır merkezdeki egemenlik. Ama devlet merkezinden yıkılmış olsa çevrenin ve sınırların varlığı bir şeye yaramaz. Devleti artık ayakta tutamaz çevre. Merkezi düşer düşmez hemen ardı sıra devlet tümüyle yıkılır. Çünkü merkez kalp yürek gibidir. Canın canlılığın dayandığı kalp gibi. Kalp yenilirse ve ele geçirilirse onun dışındaki tüm çevrede birlikte yenilgiye uğratılmış olur. Bu durumu Farsların devletinde görebilirsin. Bu devletin merkezi Medain kentiydi. Müslümanlar bu kenti basıp ele geçirdiklerinde 636'da Fars, İran egemenliği yıkılmıştı artık. Bütünüyle. Ülkenin çevrelilerinin devlet başkanı Yezdi Cürd'ün elinde kalmış olması hiçbir şeye yaramamıştı. Şam ele geçirildiğinde Bizans İmparatorluğu İran devletinin tersine yıkılmamıştı. Çünkü Bizans İmparatorluğu'nun merkezi Konstantiniye, İstanbul idi. Müslümanlar Bizanslıları 635'te Şam'da yenmişlerdi. Şam Müslümanlarca ele geçirilince Bizanslılar merkezleri olan Konstantiniye'de tutunabilmişlerdi. Ve Şam'ın ellerinden çıkmış olması onlara bir zarar vermemişti. Egemenlikleri Şam'ın elden çıkışıyla birlikte yıkılmamıştı. Tanrı yıkılmasına izin verinceye dek sürüp gitmişti. Benzer durumu İslam'ın ilk döneminde Araplarda da görebilirsin. Araplar yakınlık bağlarının oluşturduğu toplulukları çok olduğu için kısa bir süre içinde çevrelerindeki kentleri, ülkeleri, Şam'ı, Irak'ı, Mısır'ı nasıl ele geçirdiler ve nasıl bunun ötesine taşarak bir yandan Sint, İndus ırmağına doğru, bir yandan Habeş illerine, bir yandan Kuzey ve Batı Afrika'ya daha sonra da Endülüs'e, İspanya'ya nasıl geçtiler bakıp düşünebilirsin. Bu topluluklar kendilerine düşen illere, ülkelere, sınır kent ve kasabalara dağılıp her biri egemenliğin sınırlarını korumak üzere varacağı yere varınca ve bu dağılma sonucunda artık başka yerlere gidecek kalmayınca fetihleri eksilir oldu Arapların. İslam egemenliği o sınırlarda sona erdi, o sınırların ötesini artık taşamadı. Geriye dönüş yaptı ve Tanrı yıkılmasına izin verinceye dek de geriledi sürekli olarak. Bundan sonraki devletlerin durumu da böyle olmuştur. Her devlet kendini ayakta tutan güçlerin azlığı ve çokluğu oranında yaşar. Devleti ayakta tutan güçler dağıldıkları zaman yeni il ve yörelere gidecekler kalmazsa artık fetihlerin, saldırıların arkası kesilir. Tanrı'nın yarattıkları içinde uyguladığı bir yasasıdır bu. 8. Bölüm. Bir devletin büyüklüğü, genişliği ve ömrünün uzunluğu ayakta tutanların azlığı ve çokluğu oranındadır. Devlet yakınlık bağına dayanır. Yakınlık bağıyla bağlı olanlar devletin koruyucularıdır. Devletin tüm kent ve bucaklarını koruyan, korumak için her iline, her köşe bucağına dağılıp görev yapan güçlerdir bunlar. Bir genel devletin kabileleri, yakınlık bağıyla bağlı olan halkı ne denli çoksa o denli güçlüdür. O devletin illeri o denli çok, sınırları o denli geniştir. İslam devletinde bunu görüp değerlendirebilirsin. Tanrı, Arap ülkesini İslam'la birleştirip uzlaştırınca, Müslümanlar artmış, peygamberin son gazası olan Tebuk gazasında, 630'da, Mudar ve Kahtan oğullarından atlı yaya Müslümanların sayısı 110 bini bulmuştu ve peygamberin ölümüne dek daha da artmıştı sayıları. Müslümanlar başka toplumların ellerindeki ülkeleri almaya yönelince önünde hiçbir karşı koyma girişimi ve hiçbir engel dayanamadı. Çağlarında dünyanın en büyük devletleri olan İran ve Rum, Bizans devletlerinin, sonra doğuda Türklerin, batıda Avrupalıların ve Berberlerin, Endülüs'te Gotların, Vizigotların sınırlarından içeri girmek Araplar için mubah oldu. Araplar Hicaz'dan kalktılar en uzak batıdaki Sus kentine, Yemen'den kalktılar kuzeyin en uzak köşelerindeki Türklere saldırdılar. Dünyanın 7 iklim 4 bucağını ele geçirdiler. Sonra Sinhace Devleti'ni, dipnot, Ziri oğulları, Hammad oğulları ve Murabutlar Devletleri ve Muvahitler Devleti'ni Ubeydilerle, Fatımiler Devleti'yle karşılaştırıp üzerinde düşünebilirsin. Ubeydiler Sinhace, Murabutlar ve Muvahitler Devletleri'nden önceydi. Ubeydileri destekleyip ayakta tutan Kutame kabileleri, öbür devletleri ayakta tutan Sinhace ve Masmude kabilelerinden daha çok olduğu için Ubeydilerin devleti öbür devletlerden daha büyüktü. Kutame kabilelerinin desteklediği, ayakta tuttuğu Ubeydoğulları, Kuzey Afrika'yı, Batı Afrika'yı, Şam'ı, Mısır'ı, Hicaz'ı tüm ele geçirdiler. Sonra Zenate kabilelerini de öbürleriyle karşılaştırıp düşünebilirsin. Bu kabilelerin sayısı, Muvahhidler devletini ayakta tutan, Masmude kabilelerinin sayısından az olduğu için bunların devletleri Muvahhidlerinkinden daha küçüktü. Ta başlangıçtan bu yana Zenate kabileleri Masmude kabilelerinden az olduğu için. Sonra bu yüzyıldaki 14. yüzyıl, Zenate kabileler topluluğunun kurduğu Merin oğulları, Benu Merin devletiyle yine aynı kabileler topluluğunun kurduğu Abdülvad oğulları, Benu Abdülvad devletini de karşılaştırabilirsin. Kuruluş döneminde Merin oğulları, Abdülvad oğullarından sayıca daha çok oldukları için Merin oğulları devleti de Abdülvad oğulları devletinden daha güçlü ve daha büyüktü. Merin oğulları öbürlerini birçok kez yenmişlerdi. Anlatıldığına göre Merin oğullarının sayısı devletlerinin ilk kuruluş döneminde 3000, Abdülvad oğullarının sayısı ise 1000'di. Ancak devletin olanakları genişleyip buna koşut olarak da uyrukları artınca başlangıçtaki sayı değişmiş artmıştır. Başkalarına baskın gelen, kuruluş dönemlerinde güçlü olan toplulukların kurdukları devletlerin büyüklüğü ve küçüklüğü hep böyledir. Sayılarının çokluğuyla oranlıdır. Bu toplulukların devletlerinin ömürleri de yine sayılarıyla orantılıdır. Çünkü sonradan oluşmuş her varlığın ömrü iç yapısının mizaç gücüne göredir. Devletlerin iç yapıları ise yakınlık bağından oluşur. Yakınlık bağı, asabiyet, el asabiye ne denli güçlü olursa devletin iç yapısı da ona bağlı olarak o denli güçlü olur ve ömrü de o oranda uzun olur. Yakınlık bağının gücü ise bu bağa bağlı olanların sayılarının çokluğuyla ölçülüdür. Biraz önce anlattığımız gibi. Bunun temel nedeni odur ki bir devlet küçülürken çevresinden başlar küçülmeye. İlleri, yöreleri çoksa sınırlar merkeze oranda uzak demektir. Ülkeden her parçanın eksilişi için bir zaman bir süre gereklidir. Eksilecek yöreler çoksa geçecek zaman sürede oranda çoktur. Her bir eksiliş için bir zaman bir süre gerekli olduğuna göre bu böyledir. Öyleyse illeri, yöreleri çok olan devletin ömrü o oranda uzundur. Arap, İslam devletinin devletler içinde en uzun ömürlü olduğunu düşünerek bu konuyu değerlendirebilirsin. Ne merkezdeki Abbas oğullarının, Abbasi devletinin, ne Endülüs'te bağımsız devlet kurmuş olan Ümmeyye oğullarının, Endülüs Emevilerinin devletleri kısa ömürlü olmuştur. Hiçbirinin egemenliği hicretten 400 yıl sonraya dek küçülmeye yüz tutmamıştır. Ubeydoğulları devleti 280 yıla yakın bir süre, Sinhace devleti bundan biraz daha az süre yaşamıştır. Sinhace devleti, Muizzüd devlenin Ziri oğlu Bulukkin'i Batı Afrika'nın yönetimine atadığı yıldan, Hicri 358'den, Miladi 968'den başlar. Muvahhidlerin Kal'e ve Bucaye kentlerini ele geçirdikleri yıla, Hicri 557 yılına, Miladi 1161 yılına değin sürer. Muvahhidler devletinin kuruluşundan yaşamakta olduğu bu yüzyıla değin 270 yıl geçmiştir. İşte böyle. Demek ki devletlerin ömürleri onları ayakta tutanlarla orantılıdır. Tanrı'nın kulları içinde yerleştirip uyguladığı bir yasadır bu. 9. Bölüm. Çok ve çeşitli kabile ve boyların bulunduğu ülkelerde güçlü sağlam devlete çok az rastlanır. Nedeni? Değişik görüş ve istekler. Her kabilenin, her topluluğun kendine özgü ve başkasınınkini engelleyebilecek görüş ve istekleri olabilir. Bu yüzden her zaman devlete yönelik çatışmalar ve başkaldırmalar olur. Devletin başındakilerin arkası kabile ve yardımcıları olsa bile, çünkü iktidardaki kabilenin yönetimi altındaki her kabile sesini yükseltip karşı koyma gereği duyar ve iktidara gelme gücü bulur kendinde. İslamlık döneminden bu yana ve bu yüzyılda, 14. yüzyılda, Kuzey ve Batı Afrika'da nasıl bir durum olduğu üzerinde düşün istersen. Bu ülkelerde yaşayan berberler, her birinin soyu özel bağ olan kabile ve boylar niteliğindeki halklardan oluşurlar. Bir zamanlar İbni Ebi Serhin bu halkları ve Avrupalıları yenmiş olması, berberlerin İslam'a kazandırılması yönünden hiçbir şey sağlamamıştı. İslam'a giren berberler sonra birçok kez baş kaldırdılar ve İslam'dan döndüler. Bu yüzden Müslümanların onları kılıçtan geçirmeleri çok büyük çapta oldu. Müslümanlık bunlarda biraz yerleşmişti ki yine baş kaldırdılar. Bu kez haricilerin dinsel eğilimlerini kabul ettiler. Birçok kez böyle baş kaldırmaları ve dinden dönüşleri olmuştur berber topluluklarının. İbni Ebi Zeyd diyor ki, Batı Afrika'da berberler 12 kez dinden dönmüşlerdir. Berberlerde Müslümanlık, Nusayr oğlu Musa'nın onların ülkelerinde egemen olduğu dönemde ve sonra biraz yerleşmiştir. Ömer'in İfrikiye gönülleri farklılaştırır sözünün anlamı da budur. Berberlerin yaşadıkları yörelerde değişik çok sayıda kabile ve boy bulunmasının bunların aynı inanç ve yönetime boyun eğmelerine el vermediğini söylemek istemiştir. O çağlarda ne Irak'ta ne de Şam'da bu durum görülür. Bu yöreler İran ve Bizans egemenliğindeydiler. Halklarının tümü kent ve kasaba halklarıydı. Müslümanlar baskın gelip buraları yönetenlerinin elinden alınca karşı koymalar ve güçlük çıkarmalar kalmamıştı artık. Berberler ise Batı Afrika'da sayılamayacak kadar çok olan kabileleri oluştururlar. Hepsi de çöl halklarıdır, göçebe halklardır. Kabileler boylar biçiminde yaşarlar. Bir kabile yıkılınca onun yerini ve dinini bir başka kabile alır ve yıkılan kabile gibi yeni kabilede zaman zaman baş kaldırır ve zaman zaman dinden döner. Bu yüzden Arapların Kuzey ve Batı Afrika'da köklü devlet kurup egemenliklerini benimsetmeleri uzun sürmüştür. İsrailoğulları döneminde Şam'daki durum da böyleydi. Şam'da Filistin ve Nuh oğlu Kenan kabileleri vardı. Ayseb oğulları vardı, Medyen oğulları vardı, Lut oğulları vardı. Rum, Yunan, Amerika, Nuh oğlu, Yasef oğlu, İclan oğlu, Eğrikeş ve Nabat soyundan olanlar vardı. El Cezire, Mezopotamya ve Musul çevresinde sayılamayacak kadar çok ve çeşitli soydan kabileler bulunuyordu. Bu yüzden İsrailoğulları için bu yörede devlet kurup çeşitli kabileleri egemenlik altında tutma ve egemenliği sağlamca yerleştirme işi çok güç olmuştu. Kurdukları devlette birçok kez kıpırdanmalar ve ayaklanmalar oldu. Bu başkaldırmalar kendilerine de sıçradı. Kendileri de hükümdarlarına karşı başkaldırdılar, hükümdarlarının üzerine yürüdüler. Başka zamanlarda da İsrailoğullarının güçlü devletleri olmamıştır zaten. Sonunda İranlılar, ardından Yunan ve sonra Rum, Bizans toplumları ellerini kollarını sallayarak gelip ele geçirdiler Şam'ı. Dipnot: eskiden Şam tüm Suriye'yi kapsardı. Şam adının kapsamına Filistin, Ürdün, Humus, Dimeşk, bugünkü Şam, Kınnisrin ve daha birçok yöre girerdi. Tanrı işinde ve yaratıkları üzerinde egemendir. Çeşitli soydan kabilelerin bulunmadığı ülkeler böyle değildir. Devlet kurup yerleştirmek kolaydır bu tür ülkelerde. Egemenleri, hükümdarları güçlü ve egemendir. Bu tür ülkelerde kargaşa ve çatışma olmadığı için. Bu tür ülkelerde devlet ayakta kalabilmek için pek çok yakınlık bağına, kabile gücüne gerek duymaz. Bu yüzyılda, 14. yüzyıl, Mısır ve Şam'da olduğu gibi. Buralar şimdi değişik soydan çok sayıda kabile ve boylardan boştur. Şam sanki daha önce böyle kabilelere, boylara yurt olmamış gibidir. Oysa biraz önce söylediğimiz gibi çok değişik kabile ve boylar yaşamıştır burada.